İyi günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programıyla İstanbul stüdyolarımızda yine karşınızdayız. Bugün Türk sinemasının tanınmış aktörlerinden Sayın Süleyman Turan Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Programımızın ismi Yaşamdan Portreler. Sizi yaşamınızdan, kesitlerle, anılarınızla, sanatınızla seyircilerimizin karşısına getirmek istedik. Zaten sizi herkes çok iyi tanıyor. Çok tanınmış bir insansınız. Çok izler bırakmış bir insansınız.
Teşekkür ederim. İnşallah öyle değil
mi? Öyle. Kesinlikle. Yani, emin olabilirsiniz. Programı hazırlarken de ben buna çok şahit oldum. Emin olabilirsiniz. Peki. Biz de o yüzden çok mutlu olduk. Bizi konuk olduğunuz
teşekkür
için.
Teşekkür ederim. Benim için de öyle.
Öncelikle sizin çocukluğunuz nerede başladı? Nasıl bir çocukluğunuz oldu? Ondan bahsedebilir miyiz?
Evet. Enteresan bir çocukluğum oldu. Yani hangi terminolojiye göre nasıl tanımlanır bilmiyorum ama haşarı bir çocuktum açıkçası.
İstanbullusunuz galiba.
İstanbullu, evet, doğma büyüme İstanbulluyum. Ve de Kadıköy yakasındayım. Hep bu taraftayım ama yalnızca üniversite döneminde, bir de evlilik süresince karşıda yaşama şansım ya da şanssızlığım diyelim oldu. Çünkü Kadıköy hayranıyım ve Kadıköylü olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünmekteyim. Onun için de hep bu lafları edebilmekteyim. İlk ortaokul hep lise, hep Kadıköy yakası. Dediğim gibi haşarı bir çocuktum. Enteresan böyle, demek o döneme göre garip şeyler yapabiliyordum. Mesela bir gün hiç unutmuyorum. Annem çarşıya gitmişti. Döndüğü zaman çığlık çığlığa, müthiş bir panik. Bütün o çarşıdan aldığı şey hepsi havalara savruldu. Çünkü çocuğu, daha henüz 5 yaşlarında, 6 yaşlarında bir çocuğu, kanlar içinde yaşıyordu, yatıyordu şeyde, kapının önünde. O bendim, çünkü bahçedeki vişneleri aldım, bütün sularını yüzüme sürdüm.
Annenize böyle bir şey yapmak için mi?
Evet, yani böyle hiç hoş değil tabii. Zavallı kadın çok üzüldü. Ama o vişnenin kırmızısından daha kırmızı bir şey vardı ondan sonra.
Değil mi? Yani. Doğal olarak evet, annenin yani. Korkuttuğunuz için.
Ama hoşuma gidiyordu. Bir şey yok.
Orada başlamış zaten ama.
Evet, fragmanlar yani, gösteriyormuş orada. Ne olduğunu anlayamadım. İşte perdeler kuruyoruz, tiyatrolar yapıyoruz falan. Sonra başladım duvarlara kırgıcık burgacık resimler çizmeye.
Ailede var mıydı peki?
Yıllar sonra annemin iyi resim yapabildiğini keşfettim mesela. Evet,
ama ondan önce kimseden görmediniz. Kendiniz doğal
bir içinizden. Doğal bir Allah'ın vergisi, bir yetenek güzel, diyelim. Evet. Ama hep duvarlar hep kirleniyor böyle. Felaket.
Evin duvarları.
Evin duvarları.
Bir şey demiyorlar mı?
Demez olurlar
mı?
En
ama yine de evet. Sanat aşkı demek ki.
Biraz ciddi biçimde kağıt denen bir şeyin olduğunu hatırlattılar bize. Neyse. Kağıtla kalemle bir şeyler yapmaya başladık.
Derken, özgürün düşünüyormuşsunuz ama yani o dönemde her çocuk yapamaz onu yani.
Panolar yaparcasına böyle büyük havalarda böyle. Oyunup işleri yapıyorum oralara falan. Sonunda baktılar ki bu kanalize edilmesi gereken bir heves. Yalnızca heves değil yani, bir yetenek.
Yetenek var her şeyden
evet,
önce.
Evet işte şey yaptılar beni yani bu konuda
yönlendirdiler
gerçekten.
Özellikle, o zaman ailenizin de bu bilinçli olduğunu gösteriyor aslında, değil mi?
Kesinlikle.
Göz ardı etmemişler sizin
yok,
bu yeteneğinizi.
Yok, şu an yapsa özellikle ablam, Allah rahmet eylesin, çok çok açık, çok özgür fikirli bir kadıncağızdı, kızcağızdı. O çok destek verdi bana her türlü şeyde. Hem resimde, hem sinema hayatımda, hem işte yani bir şeyler öğrenme adına o benim büyük destekçim oldu yani. Sonra işte ıkına sıkına şudur budur derken profesyonel oldum resimde.
Yani olaya ilk sanata ilk resimle başladınız
tabii,
diyebiliriz
tabii,
değil mi?
Tabii ilk resimle başladım evet. Ama bu arada tabii yani ne olursa olsun okul döneminde, ortaokul, lise falan döneminde hep ek işler yaptım. Yani işte bir yerlere gittim, çalıştım, onu yaptım, bunu yaptım falan. Evet.
Tabii. Hayatın içinde olmuşsunuz
kesinlikle,
o zaman. Bu da size mutlaka
tabii.
Gözlemleme fırsatı vermiştir ileriki döneminiz için.
Hem de çok ve bu bir alışkanlıktan çok, bu zannediyorum kişiliğiyle ilgili insanı. Ben şimdi öyle hani yok böyle kendimi bir yerlerden izole edeyim de oralarda şöyle olayım. Hayır, hep beraber olmanın çok keyfini yaşıyorum
ne
yani.
Güzel,
yani evet. Çünkü zaten farklı olmak adına böyle bir hak sahibi olduğumu da düşünmüyorum güzel. Açıkça yani.
Yok, zaten yapınızda gayet yani. Tevazulu ve sıcakkanlı ve şeysiniz yani, yani halkın içinden bir insansınız. Evet.
Mutlaka öyleyimdir. Evet. Başka olması mümkün ama evet. Bunun adı tevazu değil. Kimse neyseniz olsunuzdur. Ya. Tevazu yani çok
falan. Ama şimdi kıyaslandığında bu ortaya çıkar. Şimdi sizin konunuzda yani. Olan bir başka birisi eğer bunu bir ayrıcalık olup ayrıcalık olarak nitelendirip kendini izole ediyorsa ya da bir biraz daha çekip kendi farklı görüyorsa, şimdi arada kıyaslandığında sizinki tevazu olmuş olur. Bunun adı tevazu olur.
Belki onlar belki bunu bir strateji olarak uyguluyorlardır. Yani belki de belirli bir şeyin belirli bir sektörün insanı olmak belki de bazı şeylerin böyle yapılmasını gerektiriyordur onlara göre. Belki de öyledir. Bilmiyorum yani.
İyi niyetli bir yaklaşım sergiliyorsunuz şu an. Evet, yani,
ama sosyal statünüzü siz evet. kendinize vehmedip böyle ben buyum falan
i̇şte
dememeniz evet. gerekir evet, diye düşünüyorum. Tabii, evet. O kadar. Evet. Onu birileri karar verir zaten. Öyle.
Tabii ki. Halk da vermiş bunu karar. Merak yani, etmeyin. Farkındayız inşallah biz de bunun tabii. inşallah. Sonra bir resime kanalize iyice itirer sizi. Öyle
tabii tabii. Ve ben ondan sonra işte çok genç yaşlarda gazete eklerine karikatürler vermeye başladım. Ondan sonra işte normal düz resimler çizdim. Çok dönemin çok tutulan bir dergisi vardı. Çok önemli bir dergi, Yelpaze diye. İşte orada bayağı resimler çizmeye başladım.
O dergiye girebilmeniz zaten başlı başına değil mi?
Ama evet. onda da elbette çok büyük bir şeyle söylemeliyim, keyifle ve büyük bir saygıyla. Safa Önal o zaman beni yalnızca Kalamış'tan genç bir adam olarak tanıyor Safa abi. Ama öğrendi ki resim çiziyorum. Bana bu şansı tanıdı. Sonra biz tuttuk bu sektörde bir araya geldik.
Evet.
Ve ben onun yazdığı senaryolarda görev yaptım. Çok hoş bir şey oldu yani o. Ve onu müthiş keyifle anlatmak isterim her zaman söylerim. Yani. O şansı o verdi bana.
Yani. Peki yani artık lise bitti mi?
Lise bitti canım lise yani. Lise bitti. Artık, tabii, ondan evet, sonra şöyle oldu. Sonra ben gönüllü Kore'ye gittim.
Evet. Kore Savaşı.
Hayır savaş yok. Savaş yok. Savaş bitti. Yani öyle kahramanlıklar peşinde falan. Ama yine de yani ufak tefek bu hani hit and run dedikleri vurkaçlar falan oluyor ama o zamanlar yedek subay hakkı veriyorlardı size o dönem. Evet. Liseden sonra ve ben gittim. Gönüllü olarak gittim. Büyük bir tecrübe oldu benim için orada. Yani hep ama diken üstündesiniz yani bitti falan diye öyle bir keyif. Piknik yok yani. Tabii, orada tabii. bir şeyler oluyor falan.
Teyakkuz ortamı var yani.
Kesinlikle hep var ve alarmlar veriliyor şu şöyle oluyor böyle falan. Ve maalesef ufak tefek olaylar oluyor. Her neyse. Ondan sonra üniversiteye başladım ben.
Orada oradaki toplum yaşantısını da gözlemleme imkanınız oldu herhalde.
Tabii yani.
O da size buradan, mutlaka buradan, çok şey katmıştır değil mi?
Buradan ablama hep mektuplar yazardım oradan işte şeyler işte işte Koreliler neyi hangi ritüelleri nasıl yapıyorlar. İşte bir şeyi bir ölmüş bir şeylerin yakınlarını nasıl uğurluyorlar falan. O keyifli onları şebe hikaye tadında yazardım yani böyle gönderirdim oradan. Zaman zaman onlardan bazıları kalmış. Bakıyorum bayağı iyi gözlemlemişim yani enteresan. İşte sonra dönünce İngiliz filolojisine yazıldım orada. Orada okudum.
Askerlik bitince döndünüz mü?
Hayır ben hala Kore'deyim. Nasıl yani? Döndüm tabii.
Biyografinizde çünkü orada kaldığınızda bir süre daha kaldığınızı
Pardon oraları es geçtim. Evet.
Onun için soruyorum.
Kaldım. Bir şakaydı zaten. Evet kaldım. Biraz işte böyle avantür bir havamız vardı. İşte bir sürü yerlere gittim. İşte bu Hawaii'ler, şunlar, bunlar işte ufacık adalar bir yerlerde, Pasifik'te, şuralarda yani bir sürü bir şeyler yaşadık.
Biraz da maceracı bir yönünüz var diyebiliriz
kesinlikle
o zaman değil mi?
Var.
Özellikle de o dönemde düşünüyorum. Tabii ki daha gençsiniz.
Aman ya büyük keyifler. Hatta döndükten sonra bile bir süre evlilik öncesi şey yaptım yani. Çok az parayla bir dünya turu yapmaya heveslendim falan.
Evet.
Bir kısmını yapabilip döndüm çünkü mümkün değil çok zor. Evet. Falan filan işte. Sonra dediğim gibi ve evlendim. İşte üniversitede tanışmıştım zaten eşimle. O da sanat tarihi mezunuydu. Allah rahmet eylesin. Ve o zamandan bu zamana işte böyle iki cephede savaş vererek bugünlere kadar geldik yani. Böyle.
zannediyorum bir kızınız var değil mi efendim?
Evet, kızım var.
Allah bağışlasın.
Evet. Allah hepimizin çocuklarını bağışlasın ve çok mutluyum öyle bir kızım olduğu için. İnanılmaz derecede düşkün babasına.
Ne güzel. Var mı onun da sanata eğilim ya da sanatla ilgisi?
Var ama pek belli etmiyor. Nedense bilmiyorum. O daha çok işte at biniyor, bilmem ne yapıyor falan. Evet. Bu tip şeylerle uğraşıyor.
Evet. Peki siz o zaman efendim... Eski İstanbul'da, yeni İstanbul'da bilen bir insansınız. Yani şimdi
bu sorunun arkasından en korktuğum şey, şimdi direkler arasını sorarlar belki de. Ödüm kopuyor. Oralara kadar. Evet. Diyor ki bilmem tabii oralar. O yaşım yetmiyor ama. Tabii şöyle oluyor zaten. Bazen atıyorum işte 1960'larda çekilen bir film, işte benim de olduğum bir filme tabii bakıyorum. İnanamıyorum. Bir defa trafik şimdikinin çok tersinden geliyor. Araba modelleri değişik. Çok az daha insan var. Bir şeyler var, bir şey. Yani böyle işte nostalji orada giriyor devreye. Yani o sadeliği, o keyfi özleyebiliyoruz. Yani o teknolojinin o cambazlığı yok o sıralarda öyle.
Çünkü birçok o dönemi bilenler geldi. Ah eski İstanbul tarzında böyle serzenişte bulunurlar.
Tabii hep doğru. Çok evet. Doğru. Hatta biz bile öyle söyler. Efendim Beyoğlu'na çıkarlar.
Evet şöyle değil kravatlar, mi? Evet patron. Evet çok duyarız
hiç
bunları.
Hiç öyle çıktığımı hatırlamıyorum. Zaten çok komik olurdu herhalde açıkçası. Ama evet. Bir zamanlar öyleymiş. O evet. Ünlü bir şey. Le Bon varmış. Yok evet. Markiz. Evet. Hep anlatırlar
hep
böyle.
Hep anlatırlar doğru.
İşte ama ben şu kısmını Beyoğlu demeyeyim ama yani sinemaların o gece suarilerinde birer gala havasında geçerdi hepsi yani ve insanlar çok saygı, müthiş bir şey, ilgi, rağbet gören diyelim bir film işte hemen hemen bütün filmi. İnsanlar toplanır, bir arada olmanın keyfini yaşarlar, öyle bağırıp çağırmıyor, saygısızlar, çat çut bilmem neyi yanıyor.
Ha, bu güzel ama tabii, buna özlem duyulacak yönlerinden biri o zaman bu.
Ama çok da keyifli ve insanlar birer gala gibiydi yani biz çok genç insan, işte ablam, ben, annem gideriz sinemaya ama çok bir hoş bir şey gelir üstünüze yani o birazdan da bir sizi böyle büyülü bir dünyanın içine alacak bir şey. Evet. Işıklar kapanır, söner. Öyle seyredersiniz filmi keyifli.
Şimdi o keyifler pek kalmadı artık.
Yok ki zaten. Şey hayır burada zaten o kalabalığı bulamıyoruz ki zaten. Evet. Bir bakıyorsunuz arkada iki kişi, önde üç kişi de orada işte filmi seyrediyoruz. Evet. Hepsini böyle değil Allah'a şükür ama yani şimdi cep sinemaları var, bilmem ne var. O benim dediğim gibi bütün o amfili balkondolar, aşağısı dolar, bilmem ne dolar.
Tıklım tıklım getiriyor.
Tabii evet, müthiş bir sinema. Evet. Neyse o günlerde geri gelmek üzere diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir şey var. Çok iyi bir gençlik var sinema adına. Çok iyi şeyler yapar. İşte onu diyeceğim en son. Dediğim gibi işte askerlik, şu, üniversite derken evlilik. Sinemaya girdim ve hemen evlendim. Evet. Benimki yani...
Ve sinema dünyasından birisiyle evlenmediniz.
Yok yok dediğim tabii, gibi yani. Gibi, evet. Öyle yani. Tamam sanat var işin içinde evet. Ama yani çok farklı bir şey. O işte, bu bina yok işte gotik öbürü bilmem ne falan. İşte, gittiğimiz her yerde biz hep bunları dinlerdik. Şudur budur.
Evet. Ama sonra tiyatro işte, yaşamı...
Tabii tiyatroda şöyle
öyle
oldu.
Öyle herhalde ilk girdiğini evet, zannediyorum.
Sinemadan önce bir tiyatro şeyim var. Saim Alpagö diye bir büyüğümüz vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok önemli bir tiyatro insanıydı. Devlet tiyatrosu çıkışlı ve müthiş bir yetenek. O kendine bir grup kurmuştu. Çok önemli oyuncuları kadrosuna almıştı. İşte Altan Karındaş vardı, efendim İler İlsever vardı. Yani o dönemin çok önemli oyuncuları onlar. Bir de benim bir arkadaşım vardı Gürdal diye, Gürdal Onur. Onlara gide gele en sonunda beni bir gün yaka paça sahneye çıkardılar. Çok amatör, çok çalışırdım ama profesyonel olarak ilk defa orada başladım. Ondan sonra bir oyun arkadan birileri daha takip etti. Ama sonunda o Ses Dergisi'nin şeyine...
Yarışmasına
ama şöyle yani mutlaka paratlarımı alıyorum yani şöyle yazdım. Aman sakın beni işte şu bu hayır teferruat arasında değerlendirin diye bir not düştüm. Öyle de oldu. Teferruatlar arasında bir tık aldılar beni. Başladılar oynatmaya bir filmlerde falan.
İlk yani, filminiz var bu arada değil mi? Şey mi? Sayın Bayan.
Sayın Bayan evet.
Bu tiyatro oyunu diye duydum. Film mi? Sayın Bayan.
Film
şey.
Kemal Film'in ve Kemal Film'in birlikte çalıştığı çok değerli bir yönetmen abimiz hala var. Mehmet Dinler. Mehmet Dinler'in yönetmenliğinde çekilen bir film. Türkan Hanım, Türkan Şoray, Tamer Yiğit, işte Öztürk Serengeli, Hulusi Kentmen ve bütün o ilk defa karşılaştığı ve Allah Allah vay vay vay diyorsun böyle. Bir sürü insanlarla işte. Daha sonra Sadir abiyi tanıdık, Sadir Alışı falan. Hepsi birer okul oldu bizim için yani. Evet. Şeydi, pek çoğu alaylıydı ama o usta çırak ilişkisinde o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki o ilişkiden. O kadar çok şeyler size isteyerek, bilerek de bilmiyor ama öğretiyorlar yani. Eğer antenleriniz açıkça çok şey yakalıyorsunuz onlardan. Öyle de oldu. Ben yani onların hep benim, onlar farkında olmasa bile onlar benim hocalarım oldu yani.
Ne güzel tabii. Onlardan istifade etme gözüyle bakınca değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani o bakıyorsunuz yani bir şey var kafanızda, bir şey yapmak istiyorsunuz ama sonra bir de bakıyorsunuz, işte tamam doğru, o yapıyor, gösteriyor size. Hemen oradan bir şey, oradan bir şey derken kendi kimliğinizi onu harmanladığınız zaman zaman zaman başarılı olma şansınız oluyor yani.
Dostluklar nasıldı perde arkasında?
Vallahi iyiydi yani, iyiydi de böyle bir şey var yani, bütün dünya sinemasında var galiba. Hani setteki arkadaşlıkları özel hayatınızda pek taşıyamıyorsunuz yani. Yani şey olarak, dostluk adına
tabii ki,
olanlardan
tabii ki.
Bahsediyorum tabii.
Ondan bahsediyorum tabii.
Yani mesela çok azıyla, ama mesela İzzet Günay'la çok samimdir, ailece görüşürüm. Ediz'le öyle, Ediz sonra öyledir. Birileri daha vardır zaman zaman ama onun dışında çok yoktur yani. Çünkü yarım asırdır ben bu sektördeyim. Gerçi arada kocaman kocaman boşluklar oldu çünkü biraz sıkıldığım, biraz sinirlendiğim zaman ben kaçıyorum. Sonra yine dönüyorum falan filan ama 50 sene,
tabii
51
ki,
sene.
Tabii.
Hatta şöyle bir örnek de verebilirim. Bu dünya sineması için de geçerli. Mesela biliriz değil mi Laurel Hardy'yi?
Tabii ki.
Laurel Hardy. Şimdi Laurel Hardy 40 küsür sene beraber çalışmışlar. Müthiş bir box ofisleri var. İnanılmaz bir itibar vesaire. Bir tek defa birbirlerine evlerine gitmemişler.
Bu da çok enteresan.
Çok enteresan değil mi? Evet. Ki bunlar gelmiş geçmiş en büyük komedi ikililerden bir tanesi bunlar için. Gibi yani Batı'da da böyle. Böyle bir tuhaflık var yani.
Yine meşhur filmlerinizden biri herhalde. Dikkat Kan Aranıyor değil mi? Orada bir
onu çok yani benim filmografimde ciddi anlamda iyi bir yer tutar.
Performansınızla bayağı dikkat çekmişsiniz.
Yani film iyiydi. Filmde herkes çok iyiydi. Rahmetli Ekrem Bora, işte Münir abi, Münir Özkul. O filmde de pek çok rahmetli olanlar oldu. Bir de tabii Temel Gürsu adına da çok önemli bir filmdi o. Temel Gürsu daha 20 küsur yaşında falan. Genç, çok genç bir insan. Ve Ertem İlmez gibi bir fenomenin ona koskocaman böyle bir film teslim ediyor olması ciddi anlamda büyük bir şey yani. Büyük bir cüret. Yani büyük bir şey. Ama Ertem abiyle bile şaşırtan bir performanstı.
Öyle mi?
Temel'inki. Harika bir film çekti. Rahmetli Sadık abi yazmıştı senaryosunu, Sadık Şendil. Çok güzel bir film oldu.
Ben de merak ettim. Şeyde herhalde YouTube'da falan, şeyde internette bulma imkanı umarım vardır.
Seyretmediyseniz hakikaten ilginç olabilir.
Ya da şu an hatırlamıyor olabilir mi?
Yani elbette o dönemin şartlarına ne bileyim işte bir anonslar var bilmem ne var işte. Yani daha farklı bir teknolojinin dahil olabileceğini düşünebilir insan ama o dönemin şartları, üstelik gençlik bir insanın böyle bir filmi kotarıyor olmalı. Ben de gençtim yani birkaç sene önceki film. Sonuçta o bizim kilometre taşımızdır yani.
Zaten bir yapıt ya da bir olayı değerlendirirken mevcut şartlarıyla birlikte, dönemiyle birlikte değerlendirmek
tabii
gerekir.
Tabii çok haklısınız. Tabii çünkü yani.
Yoksa takdir edemezsiniz.
Evet. Ama işte en büyük yanlış bu. Düşünen en büyük yanlış. Şimdi böyle bir kendilerini elit olmayı vehmeden bir kendilerine durup da bir sosyal statü bağışlayan bir şeylerimiz var, bizim
doğru,
insanlarımız var. Böyle çok hafif yukarıdan bakıp bir türlüsü dediğinizin farkına varamazlar. Ya kardeşim düşünsene. Film çekiyorsun, film yok. Ama film çekiyor ama film yok. Yani negatif yok bilmem ne. Prova şansın yok. Bir defa da alacaksın. Yani şimdi müsvedde kağıdı. 37 bin defa prova yaparsın istersen.
Doğru, evet.
Ama orada iki defa yaptığın zaman yönetmen çıldırabilir. Yapımcı kahrolur. Mağrupça buradan içinden pamuk mu iplik mi geçiyor bu, ne oluyoruz, batacağız falan diye aktarır. İki defa mesela. Tek şeyde alacaksın.
Evet.
Ya onun için de hem oyuncu için zor, yönetmen için zor, ışıkçı için zor, kameraman için zor. Bu yalnızca zorluğu budur. Ama bir de şeyler var yani. teknik imkansızlıklar. Şimdi biz o zaman şey bilmezdik. Yoktu ki işte Jimmy Jeep, yok bilmem Steadicam'ler, şunlar bunlar falan. Ama bunların hepsini biz daha bunlar birilerinin kafasına düşmeden bu fikirler, biz bunları zaten yapabiliyorduk kendi pratik zekamızla. Bir de bakıyorsun, evet, birini koşulara koy, Steadicam yapmışız. Öbürünü merdivenin ucunda bir sallandırmışız. Oradan işte şey olmuş, cemicip olmuş falan gibi yani.
Evet, evet, onun da zevki ayrıdır.
Tabii tabii. Evet. Sonra bir de baktık, evet, sanki bizden fikir çalmışlar gibi. Ha, adamlar onu geliştirip bir şeyler yaptılar.
Evet,
yani. Enteresandı. Yani yaratıcı bir zeka oluyordu. Bir de o hep söylenir, klasiktir ama doğrudur. Yani o bu yürek işi, yani gönül işi bu. Yani onu çok seversiniz. Bütün o mahrum olduğunuz her şeye rağmen bir şeyler, bir sıcaklık getirirsiniz filme yani.
Yine dikkat çeken filmlerinizden birisi yanılmıyorsam, Yarın Son Gündür, Yılmaz Güney'le, doğru mu?
Evet, o da iyi bir filmdi, doğru. Onun da filmografimde çok iyi bir yeri vardır. Şeydir yani, çok klasik bir hikayedir, çok yapılmıştır. Hem Batı sinemasında hem bizde, hani çok iki eski arkadaş, kardeş de olabilirler. Farklı kulvarlarda hayatlarını sürdürürler. Biri kanun adamı olur, diğeri kanun dışı olur.
Evet.
Ve bunların daha sonra yolları kesişir bir yerde ve hikaye oradan doğar. Hı hı. O da öyleydi ama Yılmaz'ın çok farklı bir sinema anlayışı vardı. Onu çok güzel kotardı onu. Hem onun yönetmenliğinde o da güzel bir film. Evet, güzeldi, çok güzeldi.
Herkesle çalışmışsınız aslında, değil mi? Böyle, önemli isimlerle.
Evet, önemli isimlerle çalışma şansım oldu.
Herkes derken kastım.
Evet, yani o büyük bir şey, evet, getiriyor, evet, size yani. Yani bir Atıf Yılmaz gibi bir değerle çalışıyor olmak size çok şeyler sağlıyor yani. Hem yaptığınız için daha fazla keyfine varıyorsunuz, hem de o filmin size olan getirisinin de farkındasınız yani. O film iyi bir film olduğu için herkes tarafından sevdirilecek. Şu olacak, bu olacak. Yani sinema adına iyi şeyler yapma şansım oldu. Dediğiniz gibi o değerli yönetmenlerle çalışar. İşte Osman Sedan var bunların arasında. Lütfakat'la bir ufak belgesel çalışmıştım Rahmet'e. Ondan sonra işte şey, Zeki Ökten efendim, Tunç Başaran, şu aklıma gelmiyor. Bir sürü insanla hepsine çalıştım yani.
Tabii. Şimdi geriye dönüp baktığınızda, hani tekrar hayatın daha başlarında olmuş olsanız yine aynı mesleği seçer miydiniz?
İnanın buna tam kesin cevap veremiyorum. Birileri bu havalar ya, mutlaka.
Evet.
Öyle bir şey söyleyemiyorum. Çünkü
ne açıdan, bize onu da açıklarsanız.
Niye olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Ama şöyle yani, şimdi hani demin söyledik ya, keşkeler vardı insan hayatında. Ama keşke keşkeler olmasaydı diyoruz. Bir keşke de orada diyoruz ama aslında. Ama ne oluyor? Çünkü bu, tamam, bu yedinci sanat çok... yani estetik açıdan kaygısı olan bir sanat, bu çok enteresan bir sanat. İçinde bir sürü sanatları barındıran bir sanat. Ama bunda binlerce çapağı var. Yani mutlaka her zaman mutlu değilsiniz yani. Sizi çok rahatsız eden olaylar var. İnsan ilişkilerinde yine rahatsız olduğunuz şeyler var. Vesaire vesaire. Yani her sektörde var ama en az burada olması gerekir diye düşündüğünüz zaman sonra gerçeğin farkına varıyoruz ki herkes burada vitrinde olmak istiyor. Bir teşhircilik var yani. Ve falan diyor yani.
Evet.
Yani Allah'a şükür ben de mutlaka biraz vardır ama bazıları bunda çok abartılmış olarak var. İşte onların şerrinden korunmak lazım açıkçası yani.
Yine her herhalde sektör. Buradaki rahatsız edici olay insan faktörü, değil mi?
Yani tabii en çok insan faktörü. Kesinlikle evet. İnsan faktörü. En kocaman, en dominant olanı. İnsan faktörü ama yanı sıra daha bir sürü bir şeyler daha var, eklenebilir yani ama yani her şey böyle toz pembe çok keyifli değil yani açıkçası.
Tabii, tabii.
Ama
evet. Yani. Ünlü olmak nasıl peki? Sokakta insanların sizi tanıması.
Onu ünlü birine sorar size cevap veririm.
Yapmayın lütfen.
Ben hiç farkındayım. Yemin ediyorum. Hayır, ama şöyle öyle, farkındayım. Evet. Tabii evet. Farkındayım ama şimdi bak, bakın yani ünlü olmakla önemli olmak arasında ben önemli olabilmeyi tercih ederim açıkçası.
Tabii, çok güzel.
Çünkü ünlü olmak çok kolay.
Haklısınız bunda. Doğru söylüyorsunuz.
Şimdi evet. Gidelim dışarıdan birini bulalım ve İş edinelim. 6 ay sürekli televizyonda bir şey görünsün, böyle yapsın, gitsin. Evet. Her gün bunu yapsın. Oo, herkes peşinden, al sana ünlü.
Haklısınız.
Ama nedir bu adamın fonksiyonu? Ne yapar? Niye? Ben onun peşindeyim. Yani ben yaptığım işin takdir edilişiyle birileri tarafından tanınayım diye tabii, düşünüyorum evet, yani. Evet. Yoksa ünlü olmak hakikaten kolay. Evet. Yani.
Ama bunu da başarmışsınız. Ben de onu size yeri gelmişken söylemiş olayım.
Teşekkür ederim. Evet,
kesinlikle. Ödülleriniz var. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü var. Başka ödüller mutlaka var.
Var değil evet. Mi? Evet. İşte bir Adana'da var. En iyi yardımcı erkek. Yılmaz'ın çektiği hı-hı. filmde var.
Evet.
Yılmaz'ın çektiği film... Hangisini aldım ben ya? Yarın Son Gündür'le aldım. Güllü'de Atıf abinin çektiği Türkan'la olan bir Gül bir evet, de evet, Güllü evet. var. Hı hı. Ama bunların arasında beni yine çok farklı bir şekilde mutlu eden bir ödülüm var ki onu bir ayrı bir yere koyayım. Bu Basın Ressamları Derneği'nin bana verdiği hı hı. Yılın en iyi bilmem ne ödülü var. Evet. Ressam ödülü evet. var.
Onu daha önemsiyorsunuz zaten.
Daha evet. önemsemiyorum ama evet. onu da önemsediğimi tabii. belirtiyorum yani.
Evet,
o da
evet. Çünkü asıl aynı zamanda.
İlk benim ilk göz ağrım yani. Doğru. Tabii onun evet, için tabii. o da hocama gidiyor yani.
Peki film çalışmalarıyla birlikte bir yandan yine devam ettiniz mi?
Çok uzun süre hiç bırakmadan devam ettim. Evet. Çünkü o benim can kurtaran yeleğimdi. İşte demin söylediğim mesela bir sürü şey ekonomik sıkıntılar da çekiyordunuz yani.
Tabii ki.
Bütün o güzellikler içerisinde. Yani zaman zaman güzellikleri görmenize bile engel olabiliyordu. Tabii. İşte ev geçindirirsin. Ama Allah'a korusun en az zarar görenlerden biri belki de bendim. Çünkü
mesleğiniz ayrıca
resim
vardı.
Yapabiliyordum. ve bu beni ama dediğim gibi bir hali zamanda da yapmıyorum artık. Hepsini bıraktım. Şimdi işte ancak senaryo falan yazıyorum. İşler yapıyorum işte öyle.
Peki efendim ben Türk sinemasının hani biraz klasik bir soru olabilir ama dününü ve bugününü kıyasladığınızda düşüncelerinizde?
Valla dününü anlatmaya çalıştım kıyısından köşesinden ama bugün için çok umutluyum. Şöyle umutluyum yani o kadar yetenekli gençler var ki kamera önünde ve arkasında muhteşem çocuklar var bunlar ve eğer hani bu hazımlıysalar bazen okuyorum üzülüyorum işte. İşte orada burada içkili, orada bilmem ne falan. Yani bunları hayatlarından çıkarabilseler ki hep birkaç tanesi, çok az sayıda insan. Sinema adına değerdir, kazanımlardır bunlar. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Çok keyifli şeyler yapıyorlar. Bazıları yalnızca kendi meselelerini anlatan filmler yapıyorlar ama sinema dili olarak çok başarılılar yine de her şeye rağmen. Yani sinemayı biliyorlar. Bir de teknoloji de çok yardım ediyor artık onlara.
Tabii mutlaka.
Ben bütün festivallerde hemen hemen hepsini görmeye çalışıyorum. Adana'da, şurada işte şeyde, Antalya'da. Bir ara öğrenci filmlerinde jürilik de yaptım. Öbürlerinde de hem Antalya'da hem Adana'da da jüri üyesi oldum, büyük jüri üyesi. Dolayısıyla yakından izleme şansım oldu hepsini. Çok başarılılar. Evet. Çok yani ben onlarla bazıları ciddi anlamda gurur duyuyorum açık güzel. Söylemek gerekirse. Evet. Müthiş evet. insanlar var.
Neler tavsiye ederdiniz peki onlara yine de?
Ha yine de şunu tavsiye ederim. Yani bu iş tatminsizlik işi. Yani bu işte oldum demek mümkün değil. Yani evet. yani neye göre oldunuz ki zaten? Yani ödülleri, sizi ödüllere layık gören bir jürinin, yalnızca o jürinin şey midir bu görüşü müdür yoksa herkes aynı görüşte midir? Hani en iyisi sizsiniz evet. diyorlar ya da en bilmem ne. Nedir olay? Yani onu hakikaten bilmek lazım ama şunu hiç unutmamak lazım. Oldum dememek lazım. Çünkü kimse olmuyor. Yani hı hı. neresi? Sanatta oldum diye bir şey yok. Her gün kendinizi aşıyorsunuz. Her gün yeni bir şey yakalıyorsunuz.
Aslında bu sadece sanat için değil. Hepimiz için geçerli. Hepimiz her alan için geçerli tabii, ama kesinlikle. Güzel bir şey yakalamışsınız. Ve yine güzel bir kelime kullandınız. Hazımlı olmak dediniz.
Kesinlikle.
Bununla tabii, bağlantılı tabii. olduğunu düşünüyorum.
Tabii. Çok çünkü, önemli. Evet. Çünkü yani eğer kendinize böyle bir takım şeyler vehmederseniz ooo böyle ben falan filan değil mi? Evet. Yani o kadar kötü böyle yüzüstü düşersiniz ki bir daha toparlanmanız bile çok güç olabilir yani. Onun için her seferinde böyle şükredeceksiniz. Ne kadar diye. Oh tamam. Bir önümüzdekine bakalım. Öyle biraz daha iyi olmaya bakmak lazım diye. Araştıracaksınız, onu yapacaksınız, okuyacaksınız bilmem ne. Yani okumak çok güzel bu konuda, bu işte. Yani ben Allah'a şükür başka insanlardan da takip edebiliyorum. Dış basından da. İşte dergilere aboneyim, şunu yapıyorum, bunları yapıyorum
kendinizi
falan.
Kendinizi geliştirmek adına çok önemli bu.
Tabii yani, bunun yaşı yani, da yok.
Tabii ki yok.
Her yaşta.
Hepimiz için tekrar söylüyorum, her meslekte böyle tabii, zaten tabii ki. Tabii
ne diyorlar, bugün hayatınızın geriye kalanının ilk günüdür. İşte evet. Böyle aldığınız zaman bir şey kurtarıyorsunuz yani.
Tabii.
Vallahi evet.
Evet, güzel bir tavsiyede bulundunuz tabii. Fakat şunu da ben hemen yine vurgulamak istiyorum. Mesela ben karşımda şu an Süleyman Turan'ı sadece bir oyuncu olarak görmüyorum. Altyapısı, birikimi, kültürel birikimi, kültürel altyapısı. Aynı zamanda ahlaki olgunluk açısından da ciddi bir, bu iltifat değil.
Teşekkür ederim.
Samimi olarak söylüyorum bunu. Yani dolayısıyla şunu da ben de buradan eklemek isterim. Yani sadece oyunculuk da değil, yanına bunları katmadan bir başarı elde edilemez herhalde.
Tabii yani şimdi oyuncusunuz ve diyelim 8 tane Oscar alabilecek yeteneğiniz var falan ama basının da her dakika diye, ya orada kavga ettiniz, burada adama bilmem ne, ev hayatınız kötü, kadına şiddet uyguladınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Gerçek o kocaman lafın da biraz örtüşlenmesi lazım dedi. Şu hani sanatçı topluma örnek olmalıdır derken, sanatçı biraz deli kafalıdır aslında. Ama yaptığı masum delilikleri hoş görürüz belki ama.
Doğru, evet.
Ama bu saydıklarımla yani dünyanın en kötü örneğidir yani. Çok dikkat etmek lazım. Yani farklı adam olmak lazım. Yani.
Tabii. Peki efendim, Türkiye'de sanata ve sanatçıya verilen değeri nasıl buluyorsunuz? Sahip çıkılıyor
mu? Onu arıyoruz da zaten inşallah bulacağız. Yani.
Evet.
Yani.
Şimdi zaman zaman tabii böyle vicdanımızı kanatan görüntüler oluyor. Çok sık olmamakla birlikte rastlıyoruz. Eski bir sanatçımız mesela çok zor şartlarda.
Evet.
Böyle bakıma belki muhtaç bir şekilde, yoksun bir şekilde bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bu tabii vicdanımızı kanatıyor. Daha çok devletimizin sahip çıkmasını arzu ediyoruz tabii.
Tabii kesinlikle öyle ama bazen de bunlar abartılıyor. Şöyle abartılıyor. 1-2-3 tane figür vardı bizim sinemamızda. Ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşadılar. Ama yine çok ciddi anlamda da yardım gördüler.
Öyle
kimileri
mi?
Ev hediye etti onlara, kimileri. Ama bu onlarda bir alışkanlık yaptı. Eğri eğri doğru. Yani ağlamadıkları zaman, yakınmadıkları zaman sanki artık bir işe yaramadıklarını, artık gündemde olamayacaklarını falan mı düşündülerini? Ama çok ciddi söylüyorum, çok yardım edildi bunlara.
Bu
İki tane evi olanlar oldu.
Evet.
Çok paraları olan ama bu arada çok maalesef huzur evlerinde kaybettiğimiz insanlar oldu. Falan. Ama başka sektörde ki insanlar... Mesela ben bir avukatın hiç yakındığını duymam. Abi hiç müşteri gelmiyor, ne yapacağız falan dediğini görmedim.
Öyle.
Ya da bir doktor, hiç hastam yok abi dediğini de duymadım. Ya da bilmem ne. Bu tabii çok göz önünde olan bir şey olduğu için bir de bunu işte böyle maalesef abartan arkadaşlarımız oldu. Ama bunların yanı sıra şeyler kim buraya gitti? Sesini çıkarmayan, kendini teşhir etmeyen ama gerçekten yardıma muhtaç olan arkadaşlarımız.
Kanaatkar belki insanlar.
Ama onlara da ben ve yine bizim bir grubumuz var. Onlara inanılmaz derecede yardımlar
çok
hala
güzel.
Yapmaktayız yani.
Bu da vefa aslında değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle. Çünkü onlar tabii. Bizim meslektaşımız. Belki statü olarak daha alt kademelerde isimleri anılan ama bu bizim görevimiz. Çünkü bir de hiç sesleri çıkmıyor garipler. Hiç kimse tanımaz onları ama ciddi anlamda da muhtaçtırlar.
Evet.
Ama biz elimizden geldiğince onları biraz kalkındırmaya çalışıyoruz.
Ama bu da güzel bir tavır değil mi efendim? Yeri gelmişken hemen onu da ifade edelim. Yani
tabii.
Güzel olan bu. Diğeri ama, mesela bahsettiniz az önce çok sesinin çıkması belki. Hani bir ölçüsünün dengesinin olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Diğer kişilerin fark edip
tabii,
belki.
Tabii yani çünkü bir de bunu abartarak hani şey bilmem ya.
Hoş değil yani.
Hoş değil yani.
Değil, kesinlikle.
Çok gerçek bile olsa farklı tepki gösteriyorsunuz o insanlara.
Tabii.
Yani o insanlar sizi irite ediyor yani.
Onurlu bir duruş değil mi? Tevazu.
Bravo. Evet, en doğru laf bu. Onurlu bir duruş olsun. İstesin ya da istesin ama.
Diğerleri fark eder zaten belki.
Tabii. Kesinlikle öyle. Ama yani biz hepsini biliyoruz. Kimin ne için mesela huzur evinde 4-5 kişi var. Kimse bilmez onu. Tanımazlar.
Tabii.
Hatta huzur evinde olduklarını bile bilmez. Ama biz onlara işte
bu
dernek olarak
evet.
Yardım ederiz. Şey yaparızlar.
Çünkü Atatürk'ün meşhur bir sözü var biliyorsunuz. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız.
Ne kadar güzel.
Çok önemli.
Harika.
Çok güzel
yani.
Gerçekten.
Müthiş bir yani yani işte bir Atatürk'ün ya da bir aydın, bir devlet adamının edebileceği en güzel laf sanat
evet.
adına yani.
Evet, evet.
Muhteşem bir adam, muhteşem bir laf yani.
Sanatın her alanı için aslında ben aynı zamanda bunu düşünüyorum. Biz de televizyon olarak da, kanal olarak da bunu çok vurgulamaya çalışıyoruz. Yani sanat bir ülkenin medeniyetinin göstergesi olmuş oluyor. O toplumun uygarlığının göstergesi olmuş oluyor. O yüzden de sanata daha çok sahip çıkılmalı. Daha çok imkanlar tanınmalı. Sanatçılara aynı şekilde
evet,
yol
evet.
açılmalı.
Ve de ayrım olmamalı. Yani şu şunun sanatçısı, bu bunun sanatçısı. Bu böyle, böyle bir şey yok. Sanat o kadar kolektif bir şey ki. Yani ne olursanız olun, o sanat farklı bir, sizi birleştirici bir unsur o. Yani sizi bir araya getiren, sizi yapıştıran bir şeydir o. Bir arada harika şeyler yapılır ve yapılmakta da zaten Allah'a şükür. Yani zaman zaman böyle bir şeyler oluyor, buluyor, bitiyor ama yani ben onların uzun süre böyle devam edeceğini sanmıyorum. Yani onlar gelip geçiyor yani. Hı hı. Ama yani sanat bence birleştirici bir şey ya. Yani bütün toplumu yani sanat yapanlar ve o yapanlara bakanlar, edenler, onları takdire, değerlendirir. Herkes böyle aynı havayı soluyor bir anlamda. Ne kadar güzel oluyor o zaman yani.
Yani sanatsız bir yaşam, sanatkarların olmadığı, sanatın olmadığı bir yaşantıyı düşünün. Bir de bir toplum düzeni düşünün. Ne kadar
korkunç,
renksiz, ne kadar
şey
korkunç oluyor, ne kadar kötü.
Var mıdır acaba böyle bir yerler?
Az olduğu ya da gerekli yani, önemin verilmediği bir toplum
hayır,
değil mi?
Korkunç bir şey olur. Yani bir şey, olacak öyle. Şey. Yani düşünün yani birilerine resim çizilmediğini düşünün
tabii,
bir yerlerde.
Tabii.
Şu tablolar yapılmadığını.
Tabii.
Öbür yerde ne bileyim ben ünlü bir bestekarın eserlerinin icra edilmediğini düşünelim. Ya da işte iyi bir yönetmenin iyi oyuncularla yaptığı şeyler bir film
evet.
kotarmış.
Evet.
Onlar o ne yapacağız biz şimdi? İşte o zaman işte 1736'lar 1600'lere döneceğiz o zaman. Ki oradaki de yine ünlü ressamlar çıkıyor
evet,
yerden işte
evet, evet.
Goya'sı şusu busu falan filan ama evet. hadi diyelim teknoloji yok işte sinema yok o yok bu yok falan filan ama çok kısıtlı imkanlar ama sanatsız bir toplum nedir o bir öyle bir laf var yok
evet. damarların hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
Ha hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyor
işte. Atatürk'ün galiba
tabii.
Değil mi? Evet. Tabii.
Sanat
evet. Zaman zaman bağnaz mantıklarla bunun önü kesilmeye çalışılmış ama bu da çok tehlikeli tabii. O yüzden bağnazlıkla mücadele de çok önemli diye düşünüyoruz. Resimin ya da sanatın önüne kesilmesi. Mesela bu bazen ne yazık ki yanlış din anlayışında.
Resimler yasaklanmış yani.
Çok yanlış. Yok yani, böyle bir şey.
Öyle.
Gerçekten biz mesela dini nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah'ın kitabı. Kur'an'dır
tabii,
bize
tabii,
gönder.
Tabii.
Kur'an'a baktığımızda asla böyle bir haram, böyle bir yasak
yok.
Kesinlikle yok.
Ama işte o din adına bazı şeyleri yozlaştıran,
tabii.
din diye yutturulan bir şeyler çıkmış ortaya yani hurafeler.
Hurafeler, işte, batıl inançlarla
batıl
yoğrulmuş
inançlar.
Böyle anlayışlarla.
Ne bileyim ben, Allah salı günü, çok, salı günü bilmem ne, salı ne, niye acaba salı yapmıyorlar
evet,
onu?
Evet.
Çarşamba daha mı kutsal diye anlamam ya. Ya da bir şey, akşam bilmem kısım, 7'den sonra tırnak kesme
evet.
Allah Allah.
evet, evet.
Belki o zaman akşam hava kararıyor, loş ışıkta
bir yerini büyükler böyle bir, evet faydalı olsun
ama hep bununla şey yaparak insanlar hep yanlış eğitiliyor o zaman yani.
Haklısınız ama burada da yine işte kıstas önemli. Şimdi kıstas dediğim gibi eğer bu din adına yapılıyorsa bağnazlık önümüzde ne yaparsınız? Bir Kur'an var. Kur'an'ı ölçü alırız.
Hı?
Diğer işte hoca efendilerin şunların Kur'an'a çelişiyorsa Kur'an'a çelişen hiçbir şey almayız. Kur'an'da böyle bir haram yok. Böyle bir yasak yok. Müzik helal, resim helal, bütün
tabii
sanatlar
canım.
Helal. Bunların örneklerini de çok fazla görüyoruz. Hazreti Süleyman'ın sarayını mesela anlatmış Kur'an'da anlatılıyor. Allah bildirmiş bize. Müthiş şahane şeyler var. Eserler var orada. Heykeller var. Havuzlar var.
Hangi şeyi anlatıyor?
Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın dönemi
müthiş.
Anlatılıyor. Muhteşem böyle ihtişam göze çarpıyor.
Tabii, tabii.
Hatta şöyle bir örnek var. Hazreti Süleyman bir başka ülkenin liderini, Sebe Melikesi'ni kendi sarayına davet ediyor. Sebe Melikesi geldiği zaman öylesine muhteşem bir şeyle karşılaşıyor ki düzleştirilmiş saydam bir zemin var. Havuz gibi duruyor. Yani üç boyutlu gibi düşünün. Eteklerini topluyor, ayakları ıslanmasın diye bayağı bir topluyor.
Çok ilginç.
Evet, fakat aslında düzleşmiş saydam bir zemin o. Yani muhteşem bir şey kullanılmış orada.
Anladım ya. Tabii o zamanın teknolojisi kim bilir ne kadar farklı bir şey.
Ama Allah bize bunu niye Kur'an'da bildiriyor? Sanatın demek ki makbul olduğunu
canım.
Değil mi? Yani bunların hepsinin kullanılması
ben
gerektiğini.
Ben bir yakınım bilirim, bir akrabam bilirim. İşte bir yerlerden geldi, köyden biri. Namaz Baktım bütün resimler ters çeviriyor.
Böyle. Olmayan bir şey bu. Dinde yeri ha. Olmayan bir şey. Kesinlikle bağnazlık
aslında. Asık suratta bir adamcağız. Onlar şöyle bilmem ne falan.
Evet.
Ya dedim ki bunu o zaman yani Allah nasıl ulaşıyor ki bu adamcağız yani. Hı-hı. Ne yaptı ki o resim? Resim evet, bu ya. Evet, ne olacak evet, ki? Evet gerçekten. Gibi ama bir şey böyle. İşte daha eski jenerasyon kafasına da bunlar çakılmış işte. Onlar da böyle
evet,
işte hurafeler şunlar. Evet. Yoksa muhteşem bir dinimiz var
kesinlikle,
ya.
Kesinlikle sevgi o, bu dini kadar değil mi? Barış güzel, dini, hoşgörü
tabii,
dini.
Tabii barış dini, hoşgörü. Yani o kadar sosyal bir yardımlaşmayı
çok sana
sürekli onu empoze eden.
Tabii.
Sürekli seni iyi olmaya, iyilik yapmaya yönlendiren. Ne çok kadar doğru. Güzel bir şey ya.
Kesinlikle.
Ama işte bu o kadar kötüsü, bir o kadar da kötü insanların bunu bu kadar yozlaştırmaları yani.
Evet, evet.
Yani batıl derecesine indirmeleri vesaire. Yani.
Şöyle şey aslında tabii bağnazlık efendim, dini bağnazlık olarak da kendini gösterebilir. İdeolojik bağnazlık olarak da kendisini gösterebilir.
Bunlar hep var ya. O, işte, evet.
o
biraz
o da ayrı, değil mi yani?
Fanatizm oluyor evet, sanki böyle evet. Bir. Yani böyle kayıtsız şartsız bir ideolojinin peşine takılmak oluyor. Evet. İşte o da zamanla işte yaş aldıkça falan bir şeyler sonra zaman zaman işte o acabalar düşüşüyor kafalara insanların. Hı-hı. Ya sonra o keşkeler ya keşke hı-hı. Böyle olmasa şöyle hı-hı. Yapsaydım falan derken işte başka bir kulvarda bu sefer daha farklı düşüşte devam ediyorlar ama düşünceler her zaman rötuşlanabilir en
tabii,
azından
tabii.
Değişebilir
gelişme
ama
açık, tabii, evet.
Tabii mutlaka öyle olmalı evet. Yani ama bazında temelinde bir şey var mı ama onu yok etmeden tabii biraz farklı varyasyonlarına bakarsınız edersiniz ama yani körü körüne böyle bir ideoloji peşine takılıp gitmek de bilmeden ama tam anlamıyla öğrenmeden
tabii, evet.
Bizde düşünen galiba öyle bir yanlışlık var yani ne olduğunu tam yakalamadan onun peşine de koşmak oluyor ki o zaman da kendine de zarar oluyor zaten.
Kendine de zarar var ama bir de tabii bu kökleşmiş önyargılara sebep oluyor.
Tabii.
Bu önyargılar da toplumsal ilişkileri etkiliyor ister istemez.
Kesinlikle yani insan ilişkilerinde zaten her zaman paylaşacağınız bir şey olmalı. Ortak
tabii.
Bir şey
ortak payda mutlaka bir mutlaka, değil mi? Herkesle bulunabilir.
Tabii bulunabilir.
Evet,
olmaz mı?
Evet.
Öbür türlü zaten insan ilişkisi olmaz. Haklısınız. Yani kamplara ayrılırlar. Orası burası
tabii.
Böyle.
Tabii.
Ya olacak şey değil o ama evet. Mutlaka onu yakalamak lazım.
Kesinlikle.
Ya da son derece yine hazım giriyor devreye. Son derece anlayışlı davranmak. Yani asla fikirleri şu da bile olsa kırıcı olmadan.
Kırıcı olmadan. Hakaret güzel, etmeden.
Kesinlikle. Evet, konuşup evet. Anlaşma. Ne kadar güzel şey.
Kesinlikle.
Çok insanca bir şey yani.
Fakat günümüzde çok sık rastladığımız bir şey. Hakaret etme özgürlüğünü fikir özgürlüğü zannedenler var.
Bu her devirde var. Tabii,
her devirde,
tabii. Her devirde
evet.
Var. Bu yani politik anlamda daha çok var ama şeyde de var dışarıda birileri tartıştığınız zaman bile size çok rahat en istenmeyen lafları edebilir yani.
Tabii.
O da tepkisi de öbüründe daha farklı olmuyor tabii o da derken sonra işte kendi kendilerine hesaplaştıkları zaman neyin ne kadar yanlış olduklarını bazen farkına varıyorlar. Pişmanlıklar içerisinde vesaire vesaire.
Şimdi tabii filer yani. Sanatçılar aynı zamanda bir rol model olmuş oluyorlar toplum için. O yüzden de sizlerin bu fikirleriniz çok önemli. O yüzden de bu soruları özellikle soruyorum. Bu konulara özellikle de giriyorum. Çünkü bunu günümüzde sosyal medyada da çok yoğun olarak görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz konuları tekrar aynı şeyi devam ediyorum ama işte bu kamplaşmalar, ayrışmalar, benim gibi düşünmüyorsan seni dışlıyorum mantıkları. Yani bunlar toplumun her alanında ama öyle bir şey ki siyasette bunu görüyoruz. En tepede mesela belki hoş olmayan bir dil karşılıklı kullanılıyor. Bunun yansımaları toplumun çeşitli kesimlerine belki daha da yoğun oluyor.
Öyledir yani insanlar yani.
Yani toplumsal uzlaşma çok önemli.
İşte tabii biz hep onu söylemeye çalışıyorum. Yani toplumsal uzlaşma çok önemli. Bunun formülünü ben ancak şu kadarcık söyleyebiliyorum ama bir de politik şeyim yani politikayı hiç bilmediğim yani şöyle bilmiyorum yani yani ben çok herkes her şeyi konuşabiliyorum. Herkese ben de her şeyi konuşabiliyorum. Yani benim ona çok farklı çok aykırı bir fikirde bulunabileceğimi düşünmüyorlar. Ben de onu düşünmüyorum ama çok aykırı bir fikir söylesem bile hiç kötü karşılanmayacağını da biliyorum. Ben onları kötü karşılamıyorum çünkü dolayısıyla benimki biraz utopik bir olay yani. Ben böyle kendime ait bir dünya kuruyorum. Öyle yaşıyorum.
Bu güzel bir şey zaten.
Öyle
tabii ki. Çok güzel.
Ama bunun
Topluma
bütün topluma
tabii,
yaymak.
Tabii yaymak çok olay, önemli. Evet.
Bunun da bu da birilerinin elinde. Ya yani en azından denemeleri gereken insanlar var bunun için.
Herhalde tabii şu an algı yönetimi de çok önem kazandı biliyorsunuz. Onunla da alakalı herhalde. İşte medyanın etkisi büyük. Her ne kadar medya dördüncü kuvvet deseler de aslında birinci kuvvet etkisi yapabiliyor insanlar
tabii, tabii,
üzerinde.
Medya çok
değil mi?
Önemli.
Müthiş yönlendirebiliyorlar insanlar. Ama biraz da bir geçmişten dersler almak da önemli. Hani tarih tekerrürden ibaret kalmamalı. Söz gelimi 80 öncesine baktığımızda gençleri nasıl yine böyle o dönemin propaganda araçları ki şimdikilerle kıyas olmayacak şeyler belki birbirine düşürdüler. Sağcı diye solcu birisi sağcıyı öldürüyordu. Solcu diye sağcılar solcuyu öldürüyordu. Sadece
maalesef,
öyle diye
tabii,
yani
tabii.
Fikri görüşü, öyle. İdeolojik görüşü farklı diye bu nasıl olabilir? Olacak
şöyle de oldu. Evet. Mesela mesela IQ'leri çok yukarılarda olmayan bazı insanlar sanki özellikle seçildi. Onlar bir beyinleri yıkandı sanki ona. O çok eski dönemden bahsediyorum. İşte onlar dediğiniz gibi nedir ne değildir tam bilemeden birilerini öldürebildiler yani.
Evet.
Hem onlar hem işte karşı taraf
tabii,
kimse
tabii,
onlar.
Tabii tabii.
Böyle bir şey
evet.
Yani sonuçta hiç istenmeyen yani biz şey bu lafı çok kolay ediyoruz. İşte bütün insanlar kaynaşmalı bir arada dostça yaşamalı diyoruz ama pratikte çok da fazla bu iddiamız kadar güçlü bir şeyler yapamıyoruz galiba. Yani
evet.
Neler olacaksa yani. Ben sıradan bir vatandaşım. Benim yapabileceğim bir şey yok. Demin anlattıklarımı ancak yapabiliyorum. Hoşgörüyle bakabilirim.
Tabii.
Ama
iş zaten kendimizden başlıyor. Yani
ama herkes bunu
herkes
yapsın
işte bunu örnek
yani.
Alması gerekiyor. Tabii haklısın. Yani. Herkes kendi bulunduğu tabii. Yerde bunu yaparsa, kendi o ilk çemberde ya da ikinci
tabii,
çemberde
tabii.
Bu yapılabilirse zaten halkalar olarak yayılacak bu.
Doğru. Hani bir laf vardır ya, herkes kapısının önünü süpürse
tabii,
işte bilmem
tabii,
ne
tabii.
Gibi yani.
Tabii aynı mantık.
Aynı mantık.
Kesinlikle öyle.
Ya.
Evet.
Öyle.
Tabii.
Yani işte bu konuda başka da bir şey söyleyecek halim
evet,
yok yani.
Evet. Peki programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak ben şu konuda da sizden biraz yorum almak istiyorum. Türkiye'mizin güneydoğusunda sizin de bildiğiniz gibi bir terör hareketleri var. Evet. Maalesef yani 84'ten beri devam eden terör örgütünün faaliyetleri var. Ve tabii burada öncelik Türkiye'nin bir ve bütün olması. Büyük Türkiye olması. Bölünmez bütünlüğü. Yani zaman zaman İşte böyle pervasız çıkışlara şahit olabiliyoruz işte özellik bölünme adına çok böyle pervasız çıkışlar olabiliyor. Ama biz milletçe bu Alevi, Sünni, Kürt, Türk ya da işte hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi dinden olursa olsun Ermeni, Musevi fark etmez. Hepimiz işte az önce çok güzel söylediniz size Amerika bir mozaik dediniz. Biz de bir mozaiyiz, kültür mozaiği yani çok önemli. Bir ve bütün olmamız, üniter devlet yapımızın önemi. Bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Yani bu Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı bunu her fırsatta, her platformda siz, biz fark etmez herkesin dile getirmesi, bunu hatta haykırmamız onlara güzel bir cevap olacaktır. O bilinçaltlarına da belki iyice yerleşecektir diye düşünüyorum. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onu alalım.
Ben bu söylemek istedim. Sizin söyledikleriniz zaten. Hı-hı. Katılıyorum. Ama dediğim gibi asla ve asla yani şiddete başvurmadan diyeyim. Her türlü şiddet ama bu işte manevi şiddet var, baskı şu var. Yani bir arada yaşama şeyini bir aşılayabilseniz, kardeşçe bir arada yaşamak bütün hikaye bu.
Ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü,
ve
büyük Türkiye.
Elbette yani
evet.
Bütün bu da zaten bunları söylerken vatanım için söylüyorum
kesinlikle.
Yani.
Kesinlikle.
Ya çünkü bu vatan bizim hakikaten bu ülke. Bu vatan, vatan derken daha bir duygulu oluyor çünkü.
Evet,
vatan başka
evet.
Bir şey yani.
Kesinlikle.
Vatan yani o.
Tabii, bayrak. Bunlar
bayrak,
çok önemli değil
bunlar
mi?
Bunlar kutsal değerler yani müthiş şeyler işte. Ama hepimizin işte bu işte birlikte bir arada ne olur hakikaten belki masalsı geliyor artık insanlara bu ama böyle çok dostça böyle
evet,
kol kola
evet.
Keyifli ne kadar güzel bir şey ne kadar bir utopik ve rüya gibi ama olacak inşallah olması da gerekir çünkü
kesinlikle.
İnanıyorum ki bunun sancısını çeken herkesin kafasında bu vardır yani.
Tabii.
Mutlaka bu vardır yani. Bu var oldukça da umut da vardır. İnşallah bakalım neler olacak. İnşallah düzelecek her şey.
Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Güzel ve keyifli bir sohbet oldu.
Teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.
Evet.
Efendim bir Yaşamdan Portreler programımızın daha sonuna geldik. Türk sinemasının tanınmış sanatçılarından, aktörlerinden Süleyman Turan Bey'i ağırladık. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum. We'll be right back.
oldu.